أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Taha suresi okuyorduk. Baştan 8 ayetle ilgili tarih kitaplarında özel rivayetler var, hadis kitaplarına uygun biçimde. Ömer Efendimizin Müslümanlığı dönemi bize Taha suresini özel olarak hatırlatır. Hani siz de okumuştunuz ya da defalarca dinlediniz, zevk aldınız, heyecanlandınız Ömer yalı kılıç. Kını mı? Kılıcının kını lazım değil ki ona, sıyırmış ve çıkmış ortaya. Şu baş belası mı, toplum belası mı, neyin nesi olduğunu pek bilmediği, aslında gönlünde rahat ve huzur adına, insanların güveni adına duyguların kaynadığı Ömer, bu işe bir son vermek ister ama düşünce dünyasını, kalbini, yüreğini vahye teslim etmediğinden dolayı doğru ve güzel olana isabet imkanı yoktur. Ona göre buna sebep olan ortadan kaldırdın mı, tamam, toplum rahata erecek. Heyhat, ne kadar da ciddi bir yanlış. Bir benzer örnek aklıma geliyor. Hani bir adam varmış diye aleyhissalatü vesselam anlatıyordu eski toplumlarda. Adam öldürmüş ama adam öldürmüş, sonra adam öldürmüş derken adam öldürmüş 99 olmuş. Korkunç bir rakam. Ama zannederim adam bütün bu öldürdüklerini onlar adam olmadılar diye, toplumun düzenini bozmasınlar diye öldürmüş. Yani böylece topluma düzen kazandırmak, rahat ve huzur sağlamak istiyormuş galiba. Genel hatlarıyla olaydan çıkardığım sonuç bu. Sonunda anlamış ki kötüyü öldürerek kötülüğe engel olunmazmış. Onun kaynağını kurutmak gerekirmiş, insanları eğitmek gerekirmiş ya da onları öldüren adam öldürmek yerine diriltmesi gerekirmiş. Bunu anlayınca ben tevbe etmek, iyi bir Müslüman olmak istiyorum diyordu. Ama Ömer Efendimiz henüz daha o bilince eremeden yola çıkmıştı. Belki iş dünyasında vardı o kaynamalar, kaynaşmalar. Zaman zaman elbette duyduğundan etkileniyordu. Biz biliyoruz ki Kureyş'in bu yeni dine azılı düşman olanları her şeye rağmen yine de aleyhissalatü vesselamın evinin çevresinde, hatta birbirlerinden saklı ya da birbirlerine karşı suçlu pozisyonda yine de Kur'an dinlemeye gidiyorlardı. Ömer de onlardan biri olabilir. Ya da aleyhissalatü vesselam hayatın içinde içlerinden biri olarak yaşarken okuduğu Kur'an'ı Ömer de duymuş olabilir. Lakin Ömer'in kafasını meşgul eden iblisin uşaklarının kullandığı alana gelince bu adamı öldür işini bitir diyorlardı. İş bitmeyecekti ama ne bilsindi Ömer. Yolda birine rastlamıştı. O sanki zaman kazanmak, konuyu saptırmak, hedef saptırmak için iyi de senin ailenden haberin yok, sen önce onların işini bitir madem diye ona farklı bir bilgi vermişti. Sanki damardan girmişti, kanına dokunmuştu. Sanki geç onu geç Ömer, sen kendin yapacağın işleri yapmıyorsun da başka işlere mi tevessül ettin, teşebbüs ettin diye onu başka tarafa yöneltmişti. Bu arada belki de Müslümanlar adına zaman kazanacak, bunu aleyhissalatü vesselam ve Müslümanlara bildirecekti. Dönüverdi Ömer. O zaten bu konuda hassastı. İnsanların iyi olmasını istiyordu. Ama iyiliğin ne olduğunu bilmiyordu ki. Doğru kız kardeşinin evine yaklaşınca, hani belki kapıdan geçerken pencere böyle miydi bilmem, evlerinin şekli, sokağa bakan tarafı, Ömer'in giriş imkanı nasıldı bilmediğim bir hayat tarzı, bir medeniyet, bir şehir, bir köy, bir kent hali ama duydu içeride okunanları. Meğer eniştesi, kız kardeşi, Kur'an öğreticisi birinin huzurunda Allah'ın gönderdiği mesajı hayatlarına sindirmeye, yüreklerine indirmeye çalışıyorlardı. Okunan sure meğer Taha suresiymiş. Bu açıdan 8 ayeti yeniden okumak istiyorum. Dövdü onları. Kan revan içinde bıraktı. Çünkü karşı gelinmezdi ki Ömer'e. O biliyordu gücünü. Onlar da biliyordu ama başka çare yoktu. Evet dediler, Müslüman olduk, ne diyorsun? Öldür istersen ama gel sen de Müslüman ol ve kurtul. Her şeye rağmen bunu diyebildi kız kardeşi. Kadınlığına rağmen, güçsüzlüğüne rağmen, aciz gibi görünmesine rağmen ama imanın gücü vardı kendisinde. Hani cumartesi ashabı konusunda da Araf suresinden öğrenmiştik. Onlar diyorlardı ki, uyarıdan bıkmayanlar, uyarıya her şeye rağmen devam etmek isteyenler, kendilerini bıktırmak isteyen arkadaşlarına belli olmaz, ne olur ne olmaz, belki de anlarlar, belki meseleyi kavrarlar, değilse Allah katında bir mazeretimiz olur diyorlardı ya, sanki kız kardeşte öyle imani bir olgunluk vardı. Belli olmaz dedi, ama mazeretim olsun, değilse şöyle düşünmedi, Ebu Bekir'in anlatamadığı, peygamberin dinletemediği, benden başka erkeklerin söz söyleyemediği Ömer'e ben mi söyleyeceğim demedi. Evet dedi, Müslüman olduk, sen de Müslüman ol ve kurtul dedi. Hayatında iki defa dizinin bağı çözülen Ömer. Bir burada, bir de aleyhissalatü vesselamın vefatında, kim öldü derse öldürürüm onu dediği günde, o anda Ebu Bekir Efendimiz meydanda diyordu ki, وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَالَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولٌ Ali İmran 144. ayet okudu. Okuyun siz de hem mealinden hem tefsirlerinden ve diyordu ki Ömer, dizimin bağı çözüldü ve olduğum yere çöke kaldım. Burada da öyle oldu. Çöktü olduğu yere. Ayakta duracak, direnecek hali kalmamıştı. Verin dedi o okuduğunuzu, bir de ben bakayım. Güvenmedi önce kız kardeşi. Sonra anladı ki evet samimi söylüyor ama dedi senin abdest alman lazım. Temizlenmen lazım. Böyle bir haleti ruhiyeyle yeniden yeni bir kimlik kazanman lazım dedi. Kabul etti. Aldı eline o Taha yazılan sayfayı. Okur yazardı, bilirdi bu işi. Başladı okumaya. Onun okumasını dinlesek, onun yanında olsak, onun kafası, onun gönlü, onun gözü, onun kulağıyla okusak, karşımızda kız kardeşimiz Müslüman, yanında eniştemiz Müslüman, meğer bir başka yerde de onların Kur'an hocası Habbab Hazretleri Müslüman, aynı ortamdaymışız ama bizim bundan haberimiz yok gibi okusak ve bu okunan ayetler bizi Ömer'deki değişiklik gibi Hazreti Ömer haline getiren değişikliklere götürse. Radıyallahu anh dediğimiz Efendimiz Ömer olmasına sebep olan değişiklikleri biz de sezinlesek, özümsesek, kalbimize yerleştirsek, gönlümüzü onunla ferahlatsak, önümüzü o aydınlatsa, biz onun nuruyla cennete doğru yürüsek. Çünkü ayetler aynı ayetler. Her ne kadar Kur'an bize, Kur'an'ın insanların hem lehine hem de aleyhine delil olduğunu söylese de, her ne kadar aleyhissalatü vesselam bize Kur'an'ın insanlara hem cennet imkanı hem cehennem imkanı hazırladığını söylese de biz onun o negatif tarafını, onun o cehenneme ya da aleyhimize olacak yönünü sanki görmezden gelerek ya da bizim adımıza olmasın dualarıyla Kur'an'ın bize cennet imkanı olma yönüne sarılsak desek ey yüce Kur'an, Ömer'e verdiğini bana da ver. Desek ki ey yüce Kur'an'ın sahibi, Ömer'in anladıklarına bizi de muttali kıl. Desek ki ey Rabbül Alemin, ey Münzil el Kitab, kitabı indiren Allah'ım, ey Rahman ve Rahim olan Allah'ım, bu kitap sebebiyle yol bulanlar içine, onların kervanına bizi de katıver. Dinliyoruz. Taha. Aman Allah'ım. Hiç kimsenin sözüne benzemeyen bir başlangıç. Bunu Allah söylüyor çünkü. Öyle anlıyorum. Öyle anladığını zannediyorum Ömer Efendimin. Öyle dinliyorum. Okuyor ve ben dinliyorum. Ben de onun sesini size naklediyorum. Siz de ondan dinleyin. Allah söylüyor. Allah'ın sözü bir başka. Başka söze benzemez bu söz. O Rahman, o Rahim olarak söylüyor. O merhamet sahibi, o rahmet sahibi olarak söylüyor. O en bilen, tam bilen, gerçekten bilen, mükemmel bilen, yanılmaz bilen, her şeye hakim olan, her şeye gücü yeten birisi olarak söylüyor. O Allah, Rabbul Alemin olarak söylüyor. Hayatımızı ona ait kılacağımız bir varlık olarak Rabbimiz ve ilahımız olarak söylüyor. Dinliyoruz. Ma enzelna aleykel Kur'ane li teşka. Bu kitabı sana, bu sana mutsuzluk kazandırsın, neşeni kaçırsın, zevkini bozsun diye indirilmedi. Bu sana sen bedbaht olasın, sen huzursuz olasın, sen işkencelere uğrayasın, sen hayatın yükünün altında ezilesin diye indirilmedi. Bu Kur'an sana indirildi ama sen şakî olasın, sonunda kahrolup mahvolup gidesin diye değil. Ya illa tezkiraten limen yakşa. Haşyet duyanlara bir tezkira olsun. Bir şeref konusu olsun. Bir hatıra olsun. Bir hatırlatma olsun. Bir hayatın ana gündemini oluşturma yetkisiyle kitap olsun diye indirdik. Öyle anladı Ömer Efendimiz herhalde. Ya da ben öyle anladığını zannediyorum okuduklarımdan. Kitap bana neden indirilmiş? Benim kitap karşısında konumum neymiş? Kitap bana ne kazandıracak? Ben kitapla ne kazanacakmışım? Daha ciddi okuyorum. Kim indirdi bu kitabı? Tenzilen mimmen halakal arda ve semavatil ula. Onu biliyordum. Ömer de biliyordu. Radıyallahu anh. Bütün göklerin, şu yüce göklerin yaratıcısı Allah'tı. Yeryüzü de elbette onun yaratmasıyla vardı. Ama gökleri ve yeri yaratanın indirdiği bir kitapla tanışıyordum. Gök adına, yer adına, mahlukat ve mevcudat adına ne var ne yoksa hepsini var eden Allah, benim hayatımın cennete doğru yollanması adına, benim şerefim, şereflenmem, hayatımın gündemini belirlemem, ona göre hayat sürmem adına bana kitap göndermişti. Bundan haberdar oluyordum böylece. Hem de o Allah, Er-Rahman, dahası alel arşisteva. Allahu Ekber, Sübhanallah, velillahil hamdu vel minneh. Neler desem ki, Ömer Efendimiz ne anladı bilmem ama, yani huzurunda duracağımız, huzur bulacağımız bir bölüme geldik mi? Allah ki Rahman, kitabı indiren, Taha'yı gönderen, peygamberi bize örnek bir kul olarak sunan Allahu Teala meğer ki Rahman'mış, unutmamalıymışım. Hem de Er-Rahman, öyle bir Rahman ki rahmet ondan, merhamet ondan. Dahası ama arşı da kuşatmış. Arş. Hani şu dünyanın üstünde birinci kat sema, yıldızlarla donatılmış. Ne kadar büyük, ne kadar engin, ucu bucağı nerede bilmem. Bilen de yok. Ama onun ötesinde yedinci kat semaya kadar semalar ve semalar. Sonra onu kürsi kuşatıyor. Çepeçevre. Uçsuz bucaksız çölde bir bilezik gibi semavat küçücük kalıyor yanında. Aman Allah'ım. Düşünemiyorum. Sadece iman ediyorum. Onu da kuşatan arş var. Arşın yanında da kürsi o kadar küçücük kalıyormuş. İşte onun da üstünde Allah onu da kuşatmış, istiva etmiş. Ben öyle iman ediyorum, o kadar. Rabbim büyük diyorum. Onun rahmeti büyük, onun rahmaniyeti büyük. Onun tecellileri hep benim hayrıma. O benim hayrımı ister. O beni rahmet ve merhametle kuşatmak ister. Böyle bir Rabbim, böyle bir Allah diyorum. Kalbimi nasıl da bağlamam ona? Kalbimde ondan başkasına yer mi ayırırım? Kim layık ki? Anam mı? Beni en seven, hanımım, kocam, oğlum, kızım, hangisi? Aa, saysam mı? Patronuma varıncaya kadar, Bana ekmek verdiğini zannettiğim insanlar ya da kavmim, kabilem, birileri, diğerleri ve her gün bana ısı ve ışık verdiğine inanıp gördüğüm, benimsediğim güneş mi, ay mı aydınlatan hangisi Rahman'ın yerini kuşatacak kadar değerli de benim kalbimde? Olur mu öyle şey? Rahman'ın yeri, arşın üstünde, her şeye etkin ve egemen ama beni seven, bana rahmet ve merhametin ulaştıran Allah, beni vahiy ile tanıştıran Allah, bana Taha'yı anlatan Allah, bana Taha'yı gönderen Allah, Allahu Ekber. O en büyük. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard ve ma beynehuma ve ma tahta sera. Rivayete göre Ömer Efendimiz buraya gelince duraksıyor. Çaresiz, haktan yana, kalbinde ufuklar açılıyor çünkü bir fetih gerçekleşiyor. Kalbi fethediliyor da ondan. Ve o bu yeni kalbiyle sormadan kendini alamıyor. Diyor ki, evet Allah'ın her şeyi var. Sizin Rabbinizin ve ilahınızın ama bizim tanrıların hiçbir şeyi yok ki. Biz ne versek o kadar onu da ellerinden alırız zaten. Kullanmaya güçleri yetmiyor dercesine bir kıyaslama yapıyor ister istemez. Evet, bütün göklerdeki ne var ne yoksa onun ama yerdekiler de onun. Dahası ikisi arasındakiler de gökte değilse, yerde değilse, nerede, ikisinin arasında bir yerde mi, bir yer değil bir şeyde mi, onlar da onun. Dahası tahtes sera olanlar da yerin altındakiler de. Yerin altının altındakiler de. Yani ne var ne yoksa hepsi onun. Ve in techar bil kavli, eğer sen sözü açıktan söyleyeceksen, sözü açığa vuracaksan, apaçık ifade edeceksen et ya ki istersen gizle. Fe innehu ya'lemu sirra ve ahfa. O açık olanı da bilir, gizli olanı da. Gizliyi de bilir, gizlinin gizlisini de. Kendi kendine sır olarak sakladığını da bilir. Şimdi sır olarak saklamayı bilmediğin, yarın sır edineceğin şeyleri de bilir. Ya da kendisi adına gizlediklerini de bilir. Sizin gizli yönlerinizi de bilir. Allah öyledir ve her şeyi bilir. İşte bu Allah. Ömer Efendimiz dinliyordu buraya kadar. Ben öyle zannediyorum. Ben öyle anlıyorum ki bunlar onu imana davetti sadece. Ve son sözü bu ayet söyledi. Allahu la ilahe illahu. Hübel mi? Lat. Ya ki menat. Veya Uzza mı? Ya da Kabe'yi dolduran o yüzlerce putlardan herhangi biri mi? Ya da insanın kalbini dolduran binlerce putlardan herhangi biri, diğeri, öteki, biriki mi? Hayır, hayır. Hiçbirini ilahlık makamına layık görmeyeceksiniz. Ey kullarım, ben Allah, benden başka ilah yok. İşte bunu biraz sonra Musa Aleyhisselam'a dediği bölümle de anlayacağız. Acaba Ömer Efendimiz o bölümü de okudu mu? Yoksa buraya kadar okudu tamam mı dedi? Onu bilmiyorum. Lehul Esmaul Husna, bütün güzel isimler onun. Ona ait isimler güzel. Onun bana verdiği isimler güzel. Onun hayata dair verdiği isimler güzel. O ne dediyse güzeldir ve bizim güzel olmamızı ister. Allah ki ondan başka ilah yoktur. Yemek yeme modeline, elbise giyme modeline varıncaya kadar hayatına karışacak sadece Allah, başka ilah yok. Suyu nasıl içeceksin? O tarif edecek. Çünkü tek ilah o, başka ilah yok. Hatta ayağındaki çorabı ayakta mı oturarak mı çıkaracaksın? Ayağına ayakkabıyı ayakta mı oturarak mı giyeceksin? Buna o karışır. Bütün hayatımız adına kurallarını üç ana grupta toplayabiliriz. Mutlak istedikleri, kesinlikle yasakladıkları ve izin verdikleri. İşte bütün hayatımızın ilahı ve Rabbi odur. Ondan başkasını kabul etmiyoruz. En güzel isimler de ona aittir. 9. ayet. Ve hel etake hadisu Musa. Yani Allahu Teala söze Kur'an'ı neden indirdiğini haber vererek başladı. Sonra kendisinin semavat ve arzı yarattığını haber vererek devam etti. Hem ben ki Rahmanım dedi, arşı da kuşatmışım dedi. Bütün göklerde, yerde, ikisi arasında, toprağın altında, yerin altında ne var? Hepsi benimdir dedi. Ve ben her şeyinizi biliyorum. Bana saklınız gizliniz olmaz dedikten sonra ben ilahım. Benden başka ilah kabul etmeyin. En güzel isimler de bana ait. Beni böyle tanıyın dedikten sonra sanki beşer sözü olsaydı münasebetsiz bir biçimde ilgisiz ve anlamsız bir geçiş yapıyordu. Ve hel etâke hadîsü Musa? Sana Musa'nın haberi geldi mi? Sen Musa ile ilgili benim haberime muttali oldun mu? Duydun mu? Ben sana Musa'dan haber verdim mi? Ne oldu? Ne olacak? Ama bunu söyleyen Allah. Dur bakalım. Bir dinleyelim ne olacağını anlarız. Ya da ciddi olalım. Bunu Allah söylüyorsa bir kulluk ilintisi vardır elbette. Kur'an'la yeni tanıştığım dönemlerdi. Şöyle ayetleri birbiriyle ilintilendirmeye çalışıyor ve yoruluyordum. Ama oluyordu da. Çünkü benden önce de öyle çalışanlar olmuş, onların kitaplardan yararlanıyordum. Hatta Bakara suresinin ayetlerini ya bir bir ya grup grup bölüm bölüm üçer beşer ilintilendirerek birbiriyle münasebetini anlayıp gidiyor ve de not ediyordum. Ta 177. ayete geldim. Hani leysel birra en tuvellu vucuhekum qibelel meşriqi vel mağrib ayeti var ya. Oraya kadar konuyu anladım. Allahu Teala orada o ayetin sonunda bana dedi ki işte kullarım anladınız ya ben sizin müttaki olmanızı istiyorum. Takva ehli olmanızı istiyorum. Çünkü ayetin sonu ve ulaike humul muttakun demişti. Ne kadar da güzel bir ilintiydi. Bu surenin başında da zaten öyle bir ifade vardı. Zalikel kitab hudellil müttakîn idi. Tamam işte öyle olması gerekenler böyle olmalıydı. Sonra başladı Allahu Teala. Ey iman edenler! Kısas var ya, size ben onu yazdım yazgı olarak. Sonra dedi ki Allah, hani ölmek üzere siz de birinin yanındaysanız, işte o ortamda size düşen görevler vardır dedi. Vasiyetten söz etti. Sonra Allah, oruç dedi, size bir yazgı olarak bir de onu yazın bakalım. Ben şimdi 3 tanesini sıraladım. Siz isterseniz devam edin. Nikah var, talak var, başka başka nice nice konular var. Hatta hac da var arada bilirsiniz. Borç var, faiz var. Aman efendim neler ve neler infakla beraber. Allah Allah, bu görevlerin birbiriyle ilintisi nedir acaba diye düşündüm. Öyle ya, kısas dedi Allah. Tamam, dinledim. Güzel, kısas ki öldürme konusunda hem de özgüre özgür, köleye köle devam eden hükümleri okudum. Ama bunun vasiyetle ilgisi, hadi ki o öldürme bu öldürme dedim. Ama arkasından oruç geldi. Orucun vasiyetle, orucun ölmeyle, orucun öldürmeyle, orucun kıyasla ilgisi nedir diye düşündüm. Aman Allah'ım ne cehalet ne çocuklukmuş. Habire düşünüyorum. Sonra sıraladım ayetleri. Görevleri sıraladım. Bizden istenenleri sıraladım. Allahu Teala'nın o konuların her birinin sonunda kendisini anlattığı, bana tarif ettiği, bakın ben buyum, beni böyle bilesiniz dediği ayetleri okudum. Yani mesela ve'alemu ennallâhe şedîdül ikâb ya da innallâhe lâ yuhibbul mu'tedîn gibi. Biri 190, biri 196. ayetin sonunda. Nice öyle ayetler ve'alemu ennallâhe me'al muttakîn gibi. Anladım ki bu görevler, bu olaylar hayatın ta kendisiymiş. Ve hem öyle birbirinin içine girift yaşanırmış ki bunlar öyle birini diğerinin arkasında, ötekini ötekinin berisinde, önünde okumaya, öğrenmeye hakkımız yokmuş. İşte o gerçekten hareketle diyorum ki Allahu Teala 8 ayette söylediklerini söyledikten sonra eğer diyorsa ki ve hel etake hadisu Musa, onların devamında bana kulluk olarak lazım olan bir meseleye geçilecek. Öyle dinliyorum, öyle anlamaya çalışıyorum. Ve hel etake hadisu Musa. Musa'nın haberi sana gelmedi mi? Bu sureden önce gelen sureler Musa'dan söz etmişti. Mesela yanlış hatırlamıyorsam Araf suresi bundan daha önce gelmiş ve de Hazreti Musa'dan bize bilgiler vermişti. Onları hatırlamak adına ya da biz Kur'an'ın tamamına eren insanlar olarak Taha suresi 20. sure, bu sureden önce okuduklarımızı şimdi burada hatırlamak adına bu ayeti yeniden okuyoruz. Yani Musa'nın sözü, Musa'nın haberi bize geldi mi? Geldi tabii. Allah bize Musa'dan söz etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize Musa aleyhisselamı anlattı. Ama şöyle bir adet var, nedendir bilmem. Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti alan, bir ayetin bir bölümünü alan Müslümanlar, tamam bulduk işte dercesine, Kur'an ve sünnet adına ya da insanlık tarihinde o konuda denilmiş bütün sözleri toplayarak sanki bir özel kitap hazırlama peşindeler. Kur'an'da Musa, dinde Musa, imanda Musa, insanlık tarihinde Musa. Oysa Allah bize Musa aleyhisselamı Taha suresinde ne kadar anlatmışsa biz o kadarına muhtacız diye o kadar anlatmıştır. İyi ama Kur'an'ın başka yerlerinde, başka ayetlerde de anlattığına göre biz onu neden burada hatırlamayalım mı? Elbette hatırlayalım. Zaten bu fıtrata aykırı olur. Eğer hatırlamayın dersek, lakin burada gündeme almayalım mı hepsini bilmem ama biz gündeme alacağımızı burayla sınırlandırsak. Lakin çaresiz, zorunlu, anlamaya mahkum ve mecbur olduğumuz bir konunun açıklanması adına kimi ayetleri burada da gündeme getirirsek o ayrı bir konu. Bunu aleyhissalatü vesselam da ashab-ı kiram da yapmış değilse surenin birinde Allah-u Teala Suhuf-i İbrahim'e ve Musa dedi. Tamam Musa dediyse bütün Kur'an'daki Musa'yı burada bir daha sıralayalım dediniz mi? Elinizdeki Kur'an'ın ayetlerini her bir yerde binlerce defa tekrar etmiş olursunuz. Bir arkadaşa rica etmiştim. O ben gibi anlamıyormuş Kur'an'ı. Birilerine de anlatırken zorlanıyormuş ondan dolayı. Ne yapacağını bilemiyor, nasıl hareket edeceğini şaşırıyormuş. Geldi, kemali edeple, hürmet, samimiyet ve ciddiyetle konuyu konuştuk, tartıştık. Dedim ki, galiba anladığım şu. Sen okuduğun zamanın yarısı kadar anlatacaksın. Böyle planla. Ama nasıl dedi. Mesela dedim, Elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fil suresini. Hadi anlatımın kolay olsun. Bir de İlafi Kureyş suresini okuyacaksın. 3 ama mümkün değilse 5 tefsirden. Orada aklında kalan kadarını kaç dakika okudun, kaç saat okudun, okumayana kadar zaman ayırdın, onun yarısı kadar sürede de anlatacaksın. Ama dedi, sakin ol dedim. Çünkü orada okuduklarını bir okuyuşla ezberleme imkanın yok değil mi? Evet yok. O zaman sen orada okuyup aklında kalanları anlatacağına göre bir de birleştirmenden dolayı bir imkan fazlası senin için bir lütuf olacağından hadi yarısı kadar anlat değilse sen yarım saat oku, iki saat anlat, o zaman sen kendini anlatırsın dedim. Anlamadı. Samimiydi. Anlatma ihtiyacı hissettim. Dedim ki, sen bugüne kadar Kur'an diye nice kavramlar, Kur'an adına nice Kur'an'ı bildiğine inandığın insanların sözlerini öğrendin. Mesela sen dedim, Elem tera keyfe feale rabbuke diye başladın mı, Rab deyince durursun, bütün varlığın titrer, Rab anlatacaksın çünkü sende 5 saat, 15 saat, hatta 3 ders, 5 derslik Rab anlatacak bilgi var. Onların tümünü orada anlatmaya başladın mı, ne fil kalır gölgesinde, ne ebabil kuşlar. Öyleyse sen anlatacağın yeri anlat sadece. Ama zaruri, ama mecburi bir başka bölüme, bir başka ayete müracaat edeceksen, ben onun İslam'da caiz olduğuna inanıyorum. Yani sadece oradaki söylenecek başka bir ayet hatırlanmayacak demek istemedim. Mesela En'am suresi anlatıyorsun. Üçüncü ayete geldin. Ve huvallah fis semavati ve fil ard dedin. Allah ki göklerdedir, yerdedir. Ama çalkalanıyor dünya. Herkes kendince neler ve neler söylüyor. Allah'ı bir yerlere oturtanlar, Allah'a bir yer vermeyenler, Allah'ı yersiz, yurtsuz, imkansız bilenler, Allah adına envai türlü çeşit dalgalı dalgalı söz söyleyenler yanında sen bu ayeti söyleyince muhatapların birden şaşırdılar. Nasıl anlayacaklarını bilemediler. Hemen Zuhruf suresinin 84. ayetini yardıma çağırdın. Ve huvellezî fissemâi ilâhun ve fil ardı ilâh. Dedin ki işte o Allah gökte de ilahtır, yerde de ilahtır. Allah'ı gökte yıldız gibi tanımayacağız, yerde ağaç gibi bilmeyeceğiz. Biz neredeysek orada yanımızdaki arkadaş gibi görmeyeceğiz ya da benzeri beşeri plandaki tariflerin dışında Allahu Teala'yı kendi anlattığı gibi, peygamberinin tanıttığı gibi anlayacağız. Ve hel etake hadisu Musa? Musa'nın haberi sana geldi mi? Onu dinleyeceğiz. Buradaki bölümle. Musa'dan söz edecek aleyhisselam. Musa aleyhisselamı hatırladınız mı? Herkes bildiği kadar hatırlar değil mi şimdi? Olsun. Onun üzerine bir de Taha suresindeki bölümler eklenecek. Musa aleyhisselam. Derler ki sözlük anlamıyla su çocuğu. Mümkün. Çünkü sudan çıkmıştı. Sanki annesi babası yoktu, su getirmişti onu sarayın kıyısına. İşte öyle Musa'dan söz edilecek. İsrailoğullarına gönderilen peygamber Musa. İbrahim aleyhisselamın torunlarından Musa. Yakup ve Yusuf aleyhisselamın neslinden Musa. Abisi Harun'un kardeşi Musa. Mısır'da doğan, büyüyen ama Medyen'de yaşayan, geri gelen Musa, Tur'da Allah'la konuşan, sonra yeniden bir daha konuşan Musa, yerce insanlığının erişemediği noktada bir şerefin temsilcisi şahsında yaşayan Musa. İnşallah devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.